Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı sizlere arz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, feyzi, selam ve selameti siz değerli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz bu programda, bugünkü dersimizde sevgili Peygamberimizin örnek hayatından hepimize çok güzel örnekler alabileceğimiz ve Resul Efendimizin çok önemli yönünü, kulluk yönünü teşkil eden zühd hayatını ele alacağız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o Cenab-ı Hakk'ın en seçkin kulu, en büyük peygamberi, kainatın övünç kaynağı, fahri velisi ve peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıdan zühd bakımından yeme, içme, giyinme, devlet hanelerindeki kullandığı eşyalar ve nasıl bir sade, mütevazi hayat yaşadığı noktasındaki bilgileri ve Efendimizin örnek davranışlarını siz değerli kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir Kuddusi'nin beyitleriyle başlamak istiyorum. Diyor ki Kuddusi, Kuddise sirruhu, ehli dünya dirhemu didar ile eyler ferah, ehli ukba ülfeti ağyar ile eyler ferah, masivaya eylemez hiç iltifat hak aşığı, neylesin ayarı ol dildar ile eyler ferah diyor. Çok güzel söylüyor. Çok güzel ifade ediyor Kuddusi. Şöyle beyitlerin daha anlaşılır bir şekilde ifadesine gelince diyor ki dünya ehli, yani dünyacılar, Allah'tan uzak olan, ahiretten uzak olan, işi gücü dünya olan insanlardan bahsediyor. Onların gönül hallerinden bahsediyor. Dünya ehli diyor, dirhem ile, dinar ile, altın ile, gümüş ile huzur bulur. Sevinir. Yani kazandığı zaman onları aldığı, sattığı, verdiği, topladığı, biriktirdiği zaman dünya ehli insanlar sevinirler. Çok ferahlık duyarlar, huzur duyarlar. Bazen böyle görürüz, insan bir yerden beklemediği bir kar elde eder veya yüksek miktarda bir kazanç elde eder. Böyle canı bedenine sığmaz. Nasıl sevindiğini, nasıl böyle uçtuğunu hissederiz. Halbuki dünyayı da çok fazla sevmeye de gelmez. Çünkü o tür hissedilen neşeler, ferahlıklar kısa zamanda yok olur gider. Ehli ukba ülfeti ayar ile eyler ferah. Bir de ukba ehli olan insanlar var. Fakat onlar da tam manasıyla Allah'a yönelmedikleri için, Cenab-ı Hakk'ın rızasına, muhabbetine yönelmedikleri için ağyar ile ülfeti tercih ederler ve onunla ferah duyarlar. Yani namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama bir türlü gönlü masiva ağyar ile taalluktan, bağlılıktan, meşguliyetten koparamazlar. Onunla yine bir ferahlık duyarlar. Ama hak aşıklarına geldiği zaman onlar masivaya hiç iltifat etmezler. Yani gerçek manada hak aşığı olmuş, hakikat aşığı olmuş, gönlünü tam Rabbine bağlamış. Esas zenginliğin, esas huzurun Allah ile beraberlikte olduğunu fark etmiş, bu noktada kesin bilgiye, inanca sahip olmuş kişilere geldiği zaman bunlar masivaya iltifat etmezler. Niye iltifat etsinler ki? O kişiler, böyle hak aşıkları dildar ile, yani Cenab-ı Hakk'ın cemali ile, Cenab-ı Hakk'ın rızası ile, esas sevgili olan Allah ile ferah bulmuşlardır. Yani ayetle ifadesine gelince ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, Ra'd suresi 28. ayeti kerime, kalpler ancak Allah'ı zikir ile, zikrullah ile gerçek huzuru bulur, itminana erer buyuruyor ayet-i kerime. Bunlar da hak aşıklarının esas huzur duydukları hususun Cenab-ı Hakk'ın dildarı, Cenab-ı Hakk'ın didarı ve onun rızası olduğunu beyan ediyor. Böyle bir Kuddüs-i ayet beyitlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın züht hayatına bir giriş yapmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Allah'ın rızası ve ahiret karşısında dünyevi nimet ve lezzetlerin adeta gözden ve gönülden düşmesi şeklinde ifade edebileceğimiz züht, dini hayatımızın ve manevi dünyamızın imarında pek mühim bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de züht kelimesi geçmemekle beraber züht konusunu ele alan ve kulun Allah'a bağlanması, ahiret hayatını öne alması ve dünyaya aldanmaması, gönlünü dünya nimetlerine, dünya arayışına kaptırmaması, dünyanın ahiret karşısında gerçekten çok az, kalil, çok az, meta'un kalil, yani gönül bağlamaya değmez, geçici bir meta, dünya hayatının çok kısa fani oluşla ilgili tabii çok ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler züht açısından değerlendirilebilir. Her ne kadar züht kelimesi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmese de o konuyu ele alan ve kulun gerçekten gönlünü maddeden, masivadan uzaklaştırarak Allah'a yöneltmesini ve dünya hayatında olabildiği kadar mütevazi bir hayat yaşamasını tavsiye eden, öneren ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de görebiliyoruz. Ama bu kelime Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında, sözlerinde yer buluyor ve Efendimiz sahabesine, bizlere zahit olmamızı tavsiye ediyor. Onlar yeri geldikçe sizlerle paylaşacağız Efendimizin bu beyanlarını, bu sözlerini. Dolayısıyla Efendimizin hadislerinde yer aldığı şekliyle zühdü tarif etmek gerekirse, Allah'ın rızası ve ahiret karşısında dünyevi nimet ve lezzetlerin adeta gözden ve gönülden düşmesi. Yani insan daha güzel lezzetleri tattıkça, daha güzel yiyecekler buldukça, bu kez önceden zevk aldığı yiyecekler, tatlar ona haz vermez olur. Daha güzel giyecekler buldukça insan, elbisesinden, ayakkabısından ve diğer elbise çeşitlerinden daha güzellerini gördükçe, onları giydikçe, onların rahatlığını ve onların kalitesini hissettikçe, bu kez önceleri giyip de zevk aldığı diğer elbiseler ona haz vermez olur. Yiyecekler böyledir, içecekler böyledir, seyredilen manzaralar böyledir. İnsan daha güzelini, daha üstününü gördükçe ne yapar? Onun dununda olan, ondan daha aşağıda olan lezzetler, güzellikler ona haz vermez hale gelir. Tabii ki maddi nimetlerde, maddi lezzetlerde böyle olduğu gibi aslında manevi lezzetlerde aynı durum geçerlidir. Yani insan bir dönem yemekten, içmekten zevk alır, gezmekten, tozmaktan zevk alabilir, giyinmekten, kuşanmaktan, güzel görünmekten zevk alabilir. Ama o kişinin gönül dünyasında Allah'a kulluk, namaz, Kur'an kıraati, zikrullah, bir başkasına yardımcı olmak, bir gönül imar etmek, fethetmek, böyle manevi lezzetler, ibadetlerdeki manevi lezzetler almaya başlayınca insan kalp diliyle onu almaya başlayınca bu kez o manevi nimetler karşısında maddi nimetlerden almış olduğu lezzetler önemini kaybetmeye başlar. Tıpkı böyle bir uçağa binip de yerden uzaklaştıkça yeryüzündeki tarlaların, binaların, arabaların, yeryüzüne ait olan nimetlerin uçak yükseldikçe gözde küçülüvermesi, bir müddet sonra da gözden tamamen kayboluverip görünmez hale gelmesi misalinde olduğu gibi kalp manen seviye kazandıkça, manevi lezzetleri aldıkça bu kez bu manevi lezzetler yanında dünya lezzetleri, yeme içme gibi hususlardaki lezzetler tıpkı çok güzel bir tatlının, baklavanın yanında bir limon gibi, bir sirke gibi ekşi gelmeye başlar. İşte aslında zühdün tarifinde de bunu görüyoruz. Kişinin gönlünün Allah rızası, kişinin gönlünü ahiret endişesi, ahiret korkusu, ahiret ricası kapladıkça ve gerçek manada kalp bu manevi duygularla bezendikçe, Allah muhabbeti, Allah sevgisi kişinin kalbini kuşattıkça, sarıp sarmaladıkça bu kez o dünyaya karşı olan alakası, bağlılıkları ve sevgisi, ilgisi onlar zamanla seviye kaybetmeye ve aşağılara düşmeye başlar ki işte biz buna da dini anlamda züh diyoruz. Ve bu zühd halinin de dini hayatımız ve manevi dünyamız açısından, bunların imar açısından da çok büyük yere sahip olduğunu da görebiliyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, her konuda olduğu gibi zahidane bir hayatın nasıl yaşanabileceği hususunda da tabii ki şüphesiz ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine pek güzel örnekler sergilemiştir ki biz bu başlık altında Efendimizin pek çok husustaki o zahidane tavrını, züht hayatını hepsi sağlam, sahih bilgilere dayanan, rivayetlere dayanan nakillerle bunu ortaya koymaya çalışacağız. Yani buradaki vereceğimiz bilgiler böyle ne olduğu belli olmayan birilerinin rastgele konuştuğu, söylediği bilgiler değil, güvenilir kaynaklarımızda yer alan ve sağlam bir şekilde bize kadar ulaşan ve birbirini destekleyen o kadar da rivayet var ki, Efendimizin yemesi, içmesi, giyinmesi, aile hayatı, evindeki eşyaları, kullandığı eşyalar, onunla ilgili o kadar birbirini destekleyen malumatlar, bilgiler var ki, bunların yanlış olması mümkün değil. Adeta tevatür derecesine ulaşabilecek, manen tevatür ulaşabilecek bir kuvvetliliğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, zühd kelimesinin kelime anlamına baktığımız zaman rağbet etmemek, meyletmemek, yüz çevirmek ve terk etmek gibi manalara geliyor. Bir şeyi terk etmek ve yüz çevirmek o şeyi küçümsemekten, değer vermemekten veya azlığından dolayıdır. Yani o ya değersizdir veya azdır. Dolayısıyla insan onu küçük gördüğü için, önemsemediği için ne yapar? O şeyi terk eder. Ama eğer bir şeye hakikaten insan gönlen değer veriyorsa onu terk etmesi kolay değildir. Şimdi diyoruz işte altını, gümüşü çok önemsemeye gerek yok, bunları terk et falan diyoruz ama bir 5 kuruş menfaatimiz olduğu zaman bırakalım böyle gramlarca, kilolarca altını, gümüşü falan bırakalım. Yani küçük miktarda paralar, mallar bile ne yapıyor? Bizim gönlümüzü çelebiliyor, ona büyük değerler verebiliyoruz. Alıyoruz, biriktiriyoruz, lazım olur diyoruz ilahirihi. Dolayısıyla o tür şeyleri küçük görebilmek ve gönlen terk edebilmek kolay bir durum değildir. Dolayısıyla züht, geçici emelleri azaltmak ve haris olmaktan kurtulmak, dünyayı küçük ve fani görüp nimetlerini kalpten çıkarmak ve dünya rahatını ahiret için terk etmektir. Züht hayatını kendilerine düstur edinlere de zahitler denmişlerdir. Onun için tasavvuf erbabı aynı zamanda zahit kişiler, zahitler olarak da anılmaktadır. Şunu belirtelim ki bir kimsenin zahit olabilmesi için belli bir seviyede dünyevi imkanlara sahip olmakla birlikte onlara rağbet etmemesi gerekir. Yani burada çok ince tabii noktalar var. Onu da yine yer yer ifade etmeye, izah etmeye çalışacağız. İnsanlar bazen züht dediğimiz zaman, Efendimizin züht dediğimiz zaman tamamen dünyayı terk etmek, hiçbir şeyi kazanmamak, yememek, içmemek, dünyadan tamamen el etek çekmek gibi bir manada anlaşılabiliyor. Yani bizim ifadelerimizden zaman zaman öyle şeyler anlaşılabiliyor. Dolayısıyla burada meselenin zahiriyle batını, dış görünümüyle kalp cihetini birlikte çok iyi değerlendirmek ve arasındaki bağı ve ahengi iyi kurmak gerekiyor. Diğer türlü yanlış bir züht anlayışıyla insanları dünyadan, çalışmaktan, kazanmaktan, başkasına yardımcı olmaktan, dünya nimetlerini tamamen terk etmekten terk etmeye götürecek bir anlayışta ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada esas meseleyi kalbi boyutuyla ele almakta fayda var. Şimdi Malik bin Dinar'ın bir sözü var. Malik bin Dinar diyor ki, insanlar Malik bin Dinar'ın zahit olduğunu söylerler. Ancak asıl zahit Ömer bin Abdülaziz'dir. Zira o boyun eğip ayağına geldiği halde dünyaya asla rağbet etmemiştir. Ne demek? Yani Malik bin Dinar, ben zaten diyor fakirin birisiyim diyor. Her ne kadar babasının ismi Dinar olsa da, yani Dinar da para, altın para anlamındadır. Olsa da isim tabii bir anlam ifade etmiyor. Malik'in nesi var diyor. Ben zaten normal şartlarda mecburi bir zühde tabi olan, mecburen zahit olan bir insanım. Çünkü elimde fazla bir beni oyalayacak, beni etkileyecek bir mala mülke sahip değilim. Bir makamım, bir mevkim de yok. Bir saltanatım da söz konusu değil. Dolayısıyla ben zaten mecburen bir züht hayatı yaşamak durumundayım. Ama diyor, esas diyor zahit kimdir biliyor musunuz diyor. Esas zahit Ömer bin Abdülaziz'dir. Niye? Çünkü Ömer bin Abdülaziz zaten bir zengin aileye mensup olan bir insandır. Padişah olmadan önce, yani halife olmadan önce de ailesi itibariyle zengin olan, dünya malına mülküne sahip olan bir kişidir Ömer bin Abdülaziz. Sonra da Emevi halifelerinden birisi oluyor malumunuz. Ve aynı zamanda devletin başkanı olarak, Emrül Mümin olarak da bütün beytülmal ve devletin imkanları da tasarrufu da onun eline verilmiş oluyor. Ama Ömer bin Abdülaziz nasıl bir hayat yaşıyor? Ömer bin Abdülaziz kesinlikle o makamın, mevkinin cazibesine kendisini kaptırmıyor. Hele ümmeti Muhammed'in emaneti olan beytülmale karşı çok dikkatli davranıyor. Hatta halife olduktan sonra yemesi içmesi daha da zahidane bir hale bürünüyor. Kendisi öyle olduğu gibi hanımı Fatıma'yı ve evlatlarını da aynı şekilde davranmaya yönlendiriyor, mecbur kılıyor. Hatta hanımını çağırıyor. Diyor ki, hanım diyor, ne kadar altının gümüşün varsa hepsini Beytülmal'e getireceksin. Artık bunları kullanmak yok. Herkes üzerine giydiği elbiseye dikkat etsin. Çocuklarına aynı şeyi söylüyor. Bundan sonra belki giyebileceğin ikinci bir elbiseniz olmayabilir. Kendisi de aynı şekilde zahit bir hayat yaşıyor. O ümmetin önündeki bir insan olarak buna özellikle dikkat gösteriyor. Yani elinde imkanlar olmakla beraber asla dünyaya gönül bağlamıyor, rağbet etmiyor ve herkesin de gerçekten tebrikini, takdirini kazanacak bir züht hayatıyla bu dünya imtihanı tamamlamış oluyor. Dolayısıyla zühtte mecburi bir zühtten ziyade kişinin imkanları olduğu halde o imkanları hak yolunda harcamak suretiyle bilerek, isteyerek ve arzu ederek bilinçli bir şekilde bir terk hayatı yaşamak suretiyle zahit olmak esas makbul olan züht de bu olmuş oluyor. Diğer taraftan nefiste arzu ve istek duyulmayan herhangi bir şeyden kaçınmak ile züht olmaz. Mesela kıymet verilmeyen şeyleri değil de altın ve gümüş gibi rağbet edilen şeyleri terk edene zahit denilir. Mesela bir insan diyelim ki gücü kuvveti yok. Yani yapabilecek bir gücü yok. Diyelim ki o yapamayacağı şeylerden uzak duruyor. Buna züht diyemeyiz. Zaten yapmak istese yapacak iktidarı gücü söz konusu değil. Veya değersiz olan şeyler, hiç kimsenin talip olmadığı değersiz olan şeylere karşı kişi gönlen zahit oluyor. Bunun da pek bir anlamı yoktur. Ama herkesin, yani insan kalbinin, nefsinin talip olduğu, istediği, haris olduğu altın, gümüş, mal, mülk, emlak, binalar, arsalar, yazlıklar, kışlıklar, altınlar, gümüşler, dolarlar, avrolar, böyle bunları biriktirmeler, buna karşı imkanımız olduğu halde zahit davranmak esas kastedilen zühd de bu olmuş olmaktadır. Zühd müminlerin manevi seviyeleri göre de değişir. Bu taksimat bizim tefsir kitaplarımızda, ayet-i kerimenin tefsirlerinde, yine tasavvuf kitaplarımızda kişinin manevi durumuna göre taksimatlar yapılır. Takva da böyledir, ihsan da böyledir, ihlas da böyledir. Yani cömertlik de böyledir. Yani kişinin manevi durumuna göre bu ibadetler ve bu ahlaki durumlar farklı ifade, farklı şekillerde ifade edilebilir ve kademe kademe gerçekleşir. Zühd noktasına baktığımız zaman burada da müminlerin manevi seviyelerine göre bunun mertebe mertebe olduğunu görebiliyoruz. Birincisi, zühdün birinci kademesi, mertebesi haramı terk etmek. Bu avam kısımdan olan kişilerin zühdüdür. İkincisi, helal kılınmış şeylerden fazla olanı, mübahların fazlasını terk etmek. Bu da havasın zühdüdür. Üçüncüsü ise Allah'ı tefekkürden alıkoyan, Allah'ı zikirden, tefekkürden, murakabeden alıkoyan her türlü meşgaleyi terk etmektir ki bu da ariflerin zühdüdür ve bundan en zoru üçüncüsüdür. Eğer biz zühde terk etmek anlamını verirsek, bizim için cazip olan şeyleri, nefsimizin arzu ettiği şeyleri mümkün olduğu kadar terk etmek anlamına verecek olursak, burada ifade edildiği üzere üç türlü bir zühtten bahsedilebilir. Herkesten beklenilmesi gereken zühd haramları terk etmektir. Haram yiyecekler, içecekler, haram kazançlar, bunları terk etmek. Yani buna zühd de diyebiliriz veya belki zühd de demek doğru olmayabilir. Çünkü bu dinin emridir. Haramları işlemek suretiyle kulluk olmaz. Onlar mutlaka terk edilmesi gerekir. Ama meseleyi terk açısından bakarsak haramların terki zühdün birinci basamağını, avamın zühdünü oluşturur. Böyle bir zühd her mümin için gerekli olan bir zühdtür. Herkes en az bu kadar zühde sahip olmalı, en az bu kadar zahit olmalıdır. Niye? Çünkü haramları işlemek suretiyle kulluk olmaz. haramlarla beraber bir kulluk hayatı devam etmez. Günah işlemiş olur insan ve tövbe etmesi gerekir. Allah'a istiğfar etmesi gerekir. İkincisinde biraz zühd kendini gösteriyor. Çünkü helal kılınmış şeylerden fazla olanı terk etmek, normalde onları kullanmak, almak, etmek insan için mübahtır, helaldir. El aslu fil eşyayı el ibahatu. Eşyada asıl olan da mecelle kaidesi gereğince mübah olmasıdır. Yani insan daha geniş bir şekilde imkanlarını istifade edebilir. Yemesinde, içmesinde, evinde, barkında edebilir. Ama eğer bunda da nasıl olsa helal, nasıl olsa mübah diye bir sınır taşımasa, bir sınır koymazsa bu da insanı ibadetlerden, Allah'ı zikirden, ahiret endişesinden uzaklaştırabilir. Dolayısıyla mübah deyip, helal deyip de orada da bir sınırsız bir yeme içme ve eşyayı kullanma durumunda da olmamak gerekiyor. Kendimize bir sınır tanımamız, bir sınır koymamız gerekiyor ki bu da biraz daha manen terbiye görmüş, biraz manevi seviye kat etmiş, havas dediğimiz seçkin bir zümrenin zühdüdür. Dolayısıyla biz zühtten bahsederken, insanlar zühdü tavsiye ederken de kişinin manevi durumuna göre de hareket etmemiz lazım. Hala eli haramda olan, ayağı haramın içinde olan, kendisini bir türlü haramdan koruyamayan insanlara mübahı terk etmek, helal terk etmek tarzında bir zühtten bahsetmek o fazla olur, o lüks olur. Çünkü o kişinin böyle bir zühdü anlaması mümkün değil. Çünkü henüz haramı terk etmiş değil. Dolayısıyla haramla alakasını kesememiş insanlara zühd anlamında birinci kademeyi, haramdan terk etmeyi öğütlemek gerekir. Onu başardıktan sonra kişi o zaman ikinci kademe havasın zühdünü onlara telkin etmek gerekir. Orada da bak imkanların olabilir ama yemende, içmende, giymende, evinde, barkında, arabanda daha dikkatli davranmak, buradan fazla kalanı tasadduk etmek, ahirete yatırım yapmak, yani nefsimizin arzularını biraz sınırlandırmak, yem vurmak, o bizim manevi hayatımız için, kalbimizin imarı, dini hayatımızın imarı, kulluğumuzun güzelleştirilmesi açısından çok daha önemlidir. Dolayısıyla buna dikkat edelim tarzında o zühdü anlayabilecek insanlara tavsiye etmek gerekir. Değilse kıymetli kardeşlerim, yani İslam dininin bize tanımış olduğu mübah alan, helal alan gerçekten bizim tahmin ettiğimizin çok daha ötelerindedir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere baktığımız zaman orada Cenab-ı Hak bizlere niye şu haramı helal kılıyorsunuz? Ey müminler, niçin Allah'ın haram kıldığı şeyi helal kılıyorsunuz tarzında Efendimiz'e müminlere böyle bir hitap hiç gelmemiştir. Çünkü yani insanlar, müminler haram olan bir şeyi helal kılma tarzında bir yanlışları olmamış. Böyle demek ki bu tür bir problem yaşanmamış. Çünkü böyle ayet-i kerimeler gelmediğini görüyoruz. Fakat tam tersine niçin Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorsunuz? Size bu yetkiyi kim veriyor? Niçin böyle yapıyorsunuz tarzında Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerime bulmak mümkün. Hatta bizzat Efendimiz Aleyhisselam'a Estağfirullah Tahrim Suresinin başında Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey peygamber, niçin Allah'ın sana helal kılmış olduğu şeyi haram kılıyorsun, kendine haram kılıyorsun? Tebtagî merdat ezvâcik. Hanımlarının gönül hoşluğunu, rızalarını elde etmek, onları memnun etmek için niye böyle davranıyorsun? Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah'ın helal kıldığını haram kılma hakkı ve selayeti hayır, sende de yok ey Allah'ın peygamberi, böyle bir şey yapmamalısın diye ikaz ediyor. Yine ayet-i kerimede ve la tequlu lima tasifu elsinetukumul kezibe haza halalun ve haza haramun teftaru alallahi kezib. Ey insanlar, Müslümanlar, bu haramdır, bu helaldir diyerek böyle aklınıza geldiği şekilde haram helal belirlemeye kalkışmayın ki bu ayet-i kerimede yine bir kısım yiyecekleri, içecekleri haram sayan müşriklere veyahut da efendim Yahudi ve Hristiyanlara İkaz sadedinde bu gelmiştir. Ve yine ayet-i kerime yerlezine amenu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lekum. Ey müminler, iman edenler, niçin Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorsunuz? Hayır. Allah'ın helal kıldığı yiyecekleri, içecekleri sakın haram kılmayın. Böyle bir yetkiniz sizin de yoktur gibi ayet-i kerimeler geliyor. Yine bir ayet-i kerime Araf suresinin 31. ayet-i kerimesinde قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اِلَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu ziynetleri ve temiz ve hoş, helal olan yiyecekleri kim haram kılabilir? Kim haram kılıyor? قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. De ki o nimetler, helal, hoş, temiz nimetler, mübah nimetler dünya hayatında müminlere aittir. Hades satan yevmel kıyameti, kıyamet gününde de sadece müminlere aittir. Kezalike yübeyyinullah leküm ayati lealeküm teakkülün. Cenab-ı Hak size böyle ayetleri açıklıyor ki aklınızı çalıştırasınız da işiniz olmayan şeyle karışmayasınız. Haram helal noktasında da Allah'ın emirleri neyse ona göre hareket edesiniz diye geliyor. Şimdi burada yani zühdün ikinci mertebesinde mübah olan şeyleri biraz daha sınırlı kullanmak diye bahsettik. Fakat ayet-i kerimelerde gerçekten müminleri niye Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorsunuz tarzında bir ifade yer almamakla beraber niçin Allah'ın helal kılığını haram kılıyorsunuz, size kim bu yetki veriyor tarzında bu yönde ikazlar geldiğini görüyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın biz müminlere helal ve mübah olan geniş bir saha açtığını, yeme, içme, barınma, evlilik konularında ve bütün ihtiyaçları noktasında hakikaten bize çok nimetler bahşettiğini, bu noktada geniş bir alan açtığını bunları görebiliyoruz. İşte bütün bu genişliğe rağmen, o şeylerin helal olması, mübah olmasına rağmen, bizim aynı zamanda da Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışan, Allah'ın rızasını elde etmeye çalışan, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği can ve mal nimetlerini Allah yolunda kullanmak suretiyle, harcamak suretiyle Allah'a yakınlaşmayı bize emreden yine Yüce Rabbimiz. Yani bunlar, bu nimetler, canımız, malımız, nimetler elimizde bir imtihan vesilesi ve bunlar bizi Allah'a aynı zamanda ya yaklaştıracak ya uzaklaştıracak da bir özellik arz ediyor. Dolayısıyla bu nimetlerimizde olması tıka basa sınırsızca bunları kullanmaktan ziyade bu nimetleri Allah yolunda harcamak suretiyle Allah'a yaklaşmayı da dikkate almamız gerekiyor ve yine bir ölçü içerisinde hareket etmemiz bizden istemiş oluyor. Hani Tevbe suresi 111. ayet-i kerimedeki İnna Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Ne olacak? Demek ki insan hem canını hem malını böyle sadece kendi nefsinin arzularında kullanmayacak. Serafa böyle sınırsız bir şekilde kullanmayacak. Onları ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra belli bir ölçü içerisinde kalan kısmını infak edecek, verecek, cihat için harcayacak ki oradan da cenneti elde edebilsin. Dolayısıyla bu ikinci kademedeki bize helal kılınan şeyleri ölçülü kullanma, mübahlarda ve helallerde bile belli bir sınırlama getirme tarzındaki zühdü de bu açıdan bu şekilde anlamak mümkün. Üçüncüsüne geldiğimiz zaman burada gerçekten çok seçkin kulların, ariflerin, hak aşıkların, peygamberin zühdünden bahsediyor ki Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki örnekler hakikaten bu üçüncü kısmı teşkil eden örneklerdir. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. O da insan gönlünü Allah'ı tefekkürden, Allah'ı zikirden alıkoyan her türlü meşgaleyi terk etmektir. Gönülden masivayı çıkarmaktır, çıkarmaya çalışmaktır. Olabildiği kadar gönülden Allah rızasına, Allah muhabbetine uygun düşmeyen bütün meşgaleleri, bütün ilgileri, alakaları gönülden uzak tutmaya çalışmak, gönlü Allah'ın sevgisine, Allah'ın rızasına tahsis etmek ve o gönülde böyle yüksek seviyede bir zühd hayatının, zühd halinin ortaya çıkmasına çalışmak da üçüncü kademeyi teşkil ediyor. Bunda bu üçüncü kademe zühde dünyadan olduğu gibi cennet ve onun her türlü nimetlerinden de kalbin uzaklaşmak gerekiyor. Yani bu da tabii yine anlaşılabilir bir durumdur. Yani insan gönlünü bir müddet ne yapar? İnsan cehennemden korkar. Bu da önemli bir haldir. Cehennemden korkmak da kötü bir şey değildir. Cenneti ümit eder insan. Bu da kötü bir şey değil, yasak bir şey değil. İnsan cenneti ümit edebilir. Ama hepsinin ötesinde bir Allah korkusu, bir Allah sevgisi, bir Allah'a vasıl olma duygusu söz konusudur ki bunun cennet korkusu ümidinden de cehennem korkusundan çok daha üstün bir duygu olduğunu hepimiz rahatla anlayabiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, ibadetlerimizi yaparken de gönlümüzde taşımamız gereken duygu aslında cennet ümidi, cehennem korkusunu da bir tarafa bırakmak suretiyle esas Allah'a layık olduğu için, Cenab-ı Hak bu işe hak sahibi, yegen hak sahibi olduğu için sırf Allah'a Rabbimiz olduğundan dolayı kulluk etmek makamı en yüksek makam olmuş oluyor. Kalpteki bu halin, yani sırf Allah rızasını düşünme ve Allah'a vasıl olma arzusunun oluşması bu kolaylıkla elde edilecek bir şey değil. Bunun için gerçekten ciddi manada bir kalp eğitimi, bir tasavvufi eğitim, bir mürşidi kamilin işi bilen bir gönül doktoru, hazik bir gönül doktorunun önünde, ellerinde ruhumuzun terbiye görmesi ve kemal ermesi gerekir. Böyle oturduğumuz yerde kendi kendimize iç alemdeki sırf Allah rızası, Cenab-ı Hakk'ın zikri, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, kalpte sadece bunun olması ve başka kalpte bunun dışında hiçbir masivaya yer verilmemesi, ifadesi kolay ama yaşanması, gerçekleştirilmesi gerçekten zor olan bir haldir. Bununla ilgili Reşahat Aynül Hayat diye bizim Nakşi büyüklerimizin kıssalarının, hayat hikayelerinin anlatılmış olduğu çok güzel bir eser vardır. Okunması da tavsiye edilir. Yani Şah Nakşibend Efendimizin, Emrükül Hazretleri'nin, Ubeydullah Ar Hazretleri'nin, bütün Nakşi büyüklerinin orada hayat hikayeleri ve dervişlik hikayeleri yer alır. Orada anlatılan bir olay şöyleydi, aklımda kaldığı kadar bende çok etkiler ve hoşuma da gider. Üç tane delikanlı, yani bir grup insan, talebe geliyorlar Allah dostlarından birisinin yanına, bizim Nakşi büyüklerin birisinin yanına geliyorlar. Dergahına geliyorlar ve selam veriyorlar, konuşuyorlar, selamlaştıktan sonra buyurunuz siz hangi niyette geldiniz, nedir muradınız, nedir, ne istiyorsunuz diye oradaki Şeyh Efendi onlara soruyor. Onlara diyorlar ki biz medresede talebeydik, orada epey zahir ilimleri okuduk, Arapça, sarf, nahiv, diğer ilimlerden okuduk, fakat o ilimleri okurken böyle gönlümüzde aradığımız, arzu ettiğimiz manevi bir uyanışı, dirilişi göremedik. Çok uğraşıyoruz. İstiyoruz ki gönlümüz böyle Allah'ın zikriyle coşsun, böyle uçsun, böyle içimiz böyle kıpır kıpır olsun, ibadetlerimiz böyle zevkle, huşuyla, ihlasla, böyle kaynayan bir gönle sahip olalım diye çok arzu ediyoruz ama aldığımız bu tedrisat, oradaki ilim tahsilimizde bunu bulamadık. Bulamayınca biraz da canımız sıkıldı, ruhumuz daraldı. Biz dedik ki bir dergaha gidelim, bir mürşit kendimize bulalım. Onun irşadıyla da gönlümüzde arzu ettiğimiz o duygular oluşsun, teşekkür etsin ve biz de bundan istifade edelim diye arzu ettik. Bu niyetle efendim sizin kapınıza geldik, dergahınıza geldik. Böyle söyleyince oradaki Şeyh Efendi diyor ki tamam diyor. Sizin durumunuz ve ne istediğiniz anlaşılmış oldu. O zaman buyurun gelin. Ben ne dersem o şekilde bir sizi riyazata, bir terbiyeye, manevi terbiyeye inşallah tabi tutalım. İnşallah neticesini görürüz diyor. Ve onlara şunu soruyor muhterem dinleyenlerim. Onlara şunu soruyor. Diyor ki şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gönlünüzdeki duygular nelerdir? Bana içinizdeki duygularınızı lütfen açınız. Ne haldesiniz? Yani korkuyor musunuz? Seviniyor musunuz? Allah'a yakınlık hissediyor musunuz? Yani gönül aleminiz, duygularınız ne alemde? Bana bunu bir anlatınız. O gençler şöyle bakıyorlar gönüllerine. Diyorlar ki efendim şu an bizim gönlümüz karışık durumda. Duygularımız katma karışık durumda. Ne neyi sevdiğimiz belli, hangi şeyden korktuğumuz belli, neye talip olduğumuz belli, ne istediğimiz belli, hiçbir şey net ve belli değil. Tamamen böyle katma karışık duygulara sahibiz. İç alemimiz dağınık vaziyette. Kalbimiz, kafamız iyice böyle paramparça vaziyette. Ne istediğimiz belli değil, ne yaptığımız efendim belli değil. Böyle durumdayız. Bu hallerini o Şeyh Efendi'ye böyle anlatın, anlaşıldı diyor. Anlaşıldı, tamam. Güzel ifade ettiniz ve durumunuzun ne olduğunu ben anlamış oldum diyor. O zaman geliniz. Muhterem dinleyenlerim, bu Şeyh Efendi onlara bir 10 günlük bir riyazata onları tabi tutuyor. Nedir riyazat? O zaman dergahlarda böyle hususi özel bir terbiye metodudur bu riyazat. Yeme, içme, ibadetler onu belli bir ölçüye göre olacak. Dolayısıyla onları 10 günlük bir riyaz tabi tutuyor. Diyor ki sabahleyin şunu yiyeceksiniz. Şu ibadeti yapacaksınız. İşte namazlar şöyle olacak. Akşam yiyeceğiniz şunlar olacak. Akşam şu vakitte yatacaksınız. Şu vakitte kalkacaksınız. Teheccüdünüz şöyle olacak. Zikriniz böyle olacak. Yani hepsi meşru olmak şartıyla daha böyle mübahlardan da onları uzaklaştırmak suretiyle bir özel bir ruh kalp terbiyesi yolu, riyazat. 10 günlük bir riyazat. Bu 10 günlük riyazatı onlara tatbik edince 10 gün sonra onları tekrar huzuruna çağırıyor. Diyor ki gelin bakalım. Dediklerimi yaptınız mı? Yaptık. Aynen yaptık mı? Yaptınız mı? Aynen yaptık. O zaman bana tekrar gönül aleminizde neler oluştuğunu ve ne halde olduğunuzu lütfen bana anlatınız. O gençler diyorlar ki efendim bu 10 günlük süreç içerisinde iç alemimizde bayağı değişiklikler oldu kalp alemimizde. Sonuç itibariyle içimizde o aldığımız namazlarımızı kılarken okuduğumuz, kıraat ettiğimiz ayet-i kerimeler, sizin yaptığınız sohbetler, oradaki dinlediklerimiz bunların neticesinde gönlümüzde Allah'ın cehennemine karşı, ateşine karşı müthiş derecede bir korku oluştu. Şu an içimiz, gönlümüz cehennem korkusu dopdolu. Ve özellikle son birkaç gündür bütün namazlarımızda, dualarımızda Ya Rabbi fekine azaben nar, Ya Rabbi bizi ateş azabından, cehennemden koru Ya Rabbi, biz orada nasıl yanarız Ya Rabbi, senin kulların orada nasıl yanar Ya Rabbi, o ateşe nasıl dayanılır, nasıl bunu efendim başarabiliriz, mümkün değil. Bizi koru Ya Rabbi, bizi koru Ya Rabbi. Yatıyoruz, kalkıyoruz, cehennem korkusu neredeyse ciğerlerimize parçalayacak, ciğerlerimize tesir edecek. Biz bu korku içerisinde yaşıyoruz diyorlar. Şeyh Efendi diyor ki tamam, demek ki yapılan tedavi doğru, aldığınız ilaçlar doğru tesir etmiş ve arzu ettiğim durumda ortaya çıkmış. Yani 10 günlük riyazatın neticesi, ben bunu bekliyordum zaten. Sizin gönlünüzde bir cehennem korkusu oluşmasıydı birinci mertebe. Bu oluşmuş durumda ve bu da çok güzel bir hal. Siz bu şekilde efendim bu halinizi muhafaza ediniz ve Allah'a da cehennemden efendim sakınarak Allah kulla devam ediniz. Sonra diyor ki o zaman şimdi gelin bakalım size bir 10 günlük daha bir tedavi uygulayacağım. Bir kalp eğitimi, ruh eğitimi, bir inziva, riyazet olacak. Bakalım ki sonuç ne olacak? Tekrar yemeler, içmeler, ibadet hayatı tabii çok ölçülü bir şekilde ve dikkatli bir şekilde sohbetler, okunacak kitaplar, oradaki bahisler, bunları 10 günlük bir daha riyazete tabi tutuyor Şeyh Efendi. Tekrar çağırıyor. Gelin bakalım ne durumdasınız? Diyorlar ki efendim bizim şimdi gönlümüzdeki o cehennem korkusu gitti. Bunun yerini müthiş derecede bir cennet ümidi aldı. Adeta o ayetlerde anlatıldığı şekilde, sohbetle dinlediğimiz şekilde Allah'ın cennetini gözümüzde görür gibiyiz. Adeta görür gibiyiz. Yani Ya Rabbi bir an önce bizim şu emanetimizi al da cennetine götür, kıyamet kopsun, hesap görülsün de bir cennete ulaşalım, başka bir şey istemiyoruz ya Rabbi diye içimiz cennet ümidiyle, cennet arzusuyla dolup taşıyor. Kendimizi tutamıyoruz. Bütün dualarımız ya Rabbi cennet, ya Rabbi cennet, ne olur bize cennetini ikram et diye hep bunu arz ediyoruz efendim. Böyle bir hal geldi başımıza, gönlümüze. Şeyh efendi diyor ki tamam, demek ki bu 10 günlük tedavide fayda verdi. Arzu ettiğim şey gerçekleşti. Ben de bunu bekliyordum zaten. Aferin, tebrik ederim. Şimdi bu halinizi devam ettirin. Cehennem korkusu biraz azalıyor. Kalpte düşüyor aşağı. Cennet ümidi başlıyor ve o da müthiş derece kalbi saran bir duygu olmuş oluyor. Bu kez 3. 10 günlüğüne bir onlara riyazet yaptırıyor. Tabii ona göre daha yiyecekleri azalıyor. Sabah, akşam ibadetler biraz artırılıyor. Sohbetler daha artırılıyor ve böyle daha yoğun ve daha ciddi bir riyazet 10 günlük. 3. 10 günlüğü de bunları tatbik edince tekrar çağırıyor. Gelin bakalım ne haldesiniz? Diyorlar ki bu 10 günlük, son 10 günlük tedavi ile beraber gönlümüzde cehennem korkusu gitti. Cennet ümidi kayboldu. İçimizde bir Allah rızası, Allah sevgisi, Allah korkusu bizim yüreğimizi böyle her tarafımız sardı. Allah Allah, kendimizi Allah demekten engel olamıyoruz. İçimiz dışımız böyle Allah zikriyle, Allah korkusu sevgisiyle kaynıyor. Allah Allah, Allah. Yani tamamen Allah rızası. Tamamen Allah rızası. Bu diyor, bu hal gerçekleşti. O Şeyh Efendi diyor ki benim sizi ulaştırmak istediğim nokta aslında cehennem korkusundan da geçirip, cennet ümidinden de efendim atlatıp esas kalpte Allah rızasının oluşması ve kulun bu haliyle hep Allah'a kulluk etmesi, Allah rızası için işlerini yapması en büyük makam, bu rıza makamıdır. Sizi ulaştırmak istediğim de nokta buydu. Elhamdülillah bu da gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla size tavsiyem artık buradan siz gidebilirsiniz, isterseniz gidebilirsiniz. En son kalbinizde oluşan her işi yaparken Allah rızasını kastetme ve masivadan kalbi uzaklaştırma halinizi muhafaza ediniz. Eğer bunu yaparsanız siz en güzel bir hale ulaşmış oldunuz. Bunu korumaya çalışınız diyor ve o şekilde onları gönderiyor. Dolayısıyla burada bu zühdün 3. basamağı olan kalbi Allah'a tefekkürden alıkoyan her türlü meşgaleyi terk etmek dediğimiz, masivayı kalpten boşalmak dediğimiz efendim nokta, böyle kendiliğinden oluşacak çok bir hal değil. Bu çok yüksek bir manevi rütbe olduğu için bunun elde edilmesinde kişinin gerçekten bir usule uygun tarzda terbiye görmesi, hareket etmesi zarureti ortaya çıkıyor ki ancak bu şekilde bu güzel haller gerçekleşmiş olsun kıymetli dinleyenlerim. Muhterem dinleyenler, biz bugünkü programımızda, Üsve-i Hasene programında Efendimiz Aleyhisselam'ın zühd hayatı başlığı altında zühd konusuna, işte zühdün tarifi ve nasıl olacağı hususuna bir giriş yapmış olduk. Yine ilerleyen programlarda bu konuya devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken bendeniz tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.